Ayrım 17. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 256. Paul Harman'la Ovid tam gece yarısında birbirlerinden ayrıldılar. Paul Harman kendi kendine, "Tam aradığım adam bu. Onun yardımı ile her engeli yıkar aşarım," diye düşündü. Ovid de kendi kendine, "Mesele bizim aylığı devam ettirmek," diye düşünüyordu. Göreceğim işin karşılığına gelince, onu da evelallah yüksekten tutarım, olur biter. Bizim yeğen nasıl olsa zengin. Ovid evine döndü. New York'tan getirdiği yıpranmış elbiseyi giydi, başına ezik bir şapka geçirdi. Meyhanelerde işçilerden bir elbise bulmak için evden çıktı. Günlerden cumartesiydi. Meyhaneler kalabalıktı. Bir meyhanenin camlı kapısı önünde durdu. İçeride marangoz, demirci, boyacı gibi işçiler doluydu. Kafa tütsülüyorlar ve yüksek sesle konuşuyorlardı. Kimi kağıt oynuyor, kimi hora tepiyordu. Ovid içeri girmek üzereyken çok sarhoş bir duvarcı ustası dışarı çıktı. Adam 40 yaşlarında vardı. Kapının eşiğinde durdu, gülümseyerek Ovid'e baktı. "Bana bir bardak şarap ısmarlamak için geliyorsun herhalde, değil mi? Benim tanıdığım dostum ha?" Ovid hiç tanımadığı bu adamı bir kere süzdü, sonra "Olur ama burada değil," dedi. "İçir de nerede içirirsen içir. Sen şık bir adama benziyorsun. Para tutuyorsun herhalde. Ben ise bugün haftalığımı aldım, almamla eritmem bir oldu. Bütün paralar ispirto oldu. Karnıma doldu. Gene de içimin ateşini söndürmedi. Zaten içimin ateşi sönmez ya, tabiatım kurusun." Sarhoş adam bunu söyleyerek Ovid'in koluna girdi. Böylece kendini sağlama aldı, biraz yürüdüler. Ovid sordu. 20 frank kazanmak ister misin?" 20 frank mı? Bana 20 frank mı kazandıracaksın? Sen bankersin galiba." "Banker değilim ama 20 franka senin sırtındaki elbiseyi, başındaki şapkayı satın alacağım." Sarhoş kahkaha ile gülerek, "Ne yapacaksın onları?" diye sordu. "Ben tiyatrocuyum. Yarın duvarcı rolü oynayacağım. Elbisenin tam duvarcı elbisesi olması lazım." "Tuhaf şey. Sen sahiden üstümdeki şu elbiseleri almak istiyorsun ha? Öyleyse pazarlık tamam. Çık paraları, bas mangizleri. Ben soyunuyorum işte." Sarhoş işçi evvela şapkasını çıkarıp hızla Ovid'in başına geçirdi. Şapka Ovid'in gözlerine kadar indi. Başına kireç parçaları saçıldı. İşçi soyunmaya devam ediyordu. Ceketini çıkarıp, "Al bakalım," dedi. "Yalnız pantolonu sen çıkaracaksın. Çünkü benim ayakta durmaya mecalim yok. Tepe taklak gittim mi bir daha kalkamam." Sarhoş adam duvara dayandı. Ovid'e, "Hadi çıkar bakalım," dedi. "Çekinme be, içimde bir pantolon daha var." Ovid duvarcının pantolonunu çekti. Sonra cebinden 4 tane 5 franklık çıkardı, verdi. İşçi Ovid'i bırakmıyor, ille de içelim, içki içelim diyordu. Ovid, "Teşekkür ederim, erkence gidip rolü prova edeceğim," diyerek oradan uzaklaştı. Ovid saat 3.30'da kalktı. Sırtına işçi elbisesini, başına kireçli şapkayı geçirdi. Aynaya bakarak, "Eh," dedi. "Lucien beni evvelce Paul Harman'ın odasında görmüştü. Belki tanıyabilirdi. Şimdi tanımasına imkan yok bu durumda." Amerika'dan getirdiği köhne paltoyu da ceketinin üstüne giydi. Köhne palto duvarcı elbisesinin yanında yepyeni duruyordu. Nisan ayında sabahleyin saat 5'e doğru ortalık aydınlanıyordu. Sokaktan geçerken yeni yapılmakta olan bir binanın önünde durdu. Yerden bir parça kireç alıp paltosunun üstüne sürdü. Palto da cekete benzemişti. Saat 5'te fabrikanın bulunduğu yere vardı. 5 dakika sonra büyük kapı açıldı. İçine sandıklar yerleştirilmiş iki araba çıktı. Sandıklarda Belgrad'a trenle gidecek olan makineler vardı. Arabalar rıhtımın üzerinde durdu. Biraz sonra fabrikadan Lucien ile Belgrad'a gidecek iki usta çıktı. Hiç kimse Ovid'e dikkat etmiyordu. Arabalar hareket etti. Lucien ile ustalar binek arabalarının bulunduğu yere doğru yürüdüler. Ovid de arkalarından gidiyordu. Onlar bir arabaya bindiler. Lucien arabacıya, "Lyon istasyonuna çek," dedi. O araba uzaklaşınca Ovid bir başkasına atladı. Arabacıya aynı adresi verdi. Lyon istasyonuna gelince Ovid karşıdaki bir meyhaneye gidip bekledi. Orada tam saat 10:30'a kadar kaldı. İstasyondan ustalar çıktığı halde Lucien çıkmamıştı. İstasyonun başka bir kapısı olduğunu öğrenerek koştu. Lucien o kapıdan çıkıp gitmişti. Gitse gitse önce evine, sonra sevgilisinin yanına uğrardı. 5 dakika yürüdükten sonra boş bir araba buldu. Arabayı durdurdu. "Sana 3 frank var. Fakat hızlı gideceksin, anladın mı?" "Nereye gideceğiz?" "Miromestil sokağı numara 75. Baş üstüne." Marie Harman, Lucien'in kendisiyle evleneceğini öğrendiğinden beri sevincinden deli gibi olmuştu. Gelecek günleri şimdiden mutluluk içinde bekliyordu. Babasından o sevinçli haberi alalı henüz 48 saat olduğu halde yüzündeki sarılık, gözlerindeki kırmızılık kaybolmuştu. Cumartesi akşamı yemeğini yalnız yedi. Kafasında yalnız evlenme vardı. Pazar günü erken kalktı. Giyinir giyinmez babasının yanına koştu. Harman kızının odaya girdiğini görünce alnı kırıştı. Onunla yalnız kalmak istemiyordu. Kız babasının bu halini görünce sordu. "Seni rahatsız mı ettim baba?" "Biraz rahatsız oldum kızım. Çünkü önümde çok büyük hesaplar var. Karıştırabilirim. Zihnim dağılırsa kolay toparlayamam. Neyse gelmişsin bir kere. Gel öpeyim seni." Genç kız babasının boynuna sarıldı. "Dün gece geç mi geldin babacığım?" "Saat 11'di. Müşterilerden biri yemeği alıkoydu, mecbur kaldım." "Bugün ne yapacağız?" "Karma karışık işlerim var. Onlarla uğraşmak istiyorum." "Akşam yemeğine Lucien'i davet etmek istiyordum. Sevinir belki diyordum." "Mümkün olmadığını sen de görüyorsun işte." "Öyleyse öğle yemeğine çağırırız." "O da olmaz. Çünkü Lucien'in yola çıkmazdan evvel burada görülecek birçok işleri vardır. Fabrikanın işleri için Belgrad'a gidiyor. Yapılan makineleri monte edilmesine nezaret edecek." "Ne zaman dönecek?" 3 hafta sonra. Bu vazifeyi ona ortak olacağımız şirketin ilk denemesi olarak verdim." "Öyleyse zarar yok. Ben bugün yalnızım desene." "Yalnız kaldığın için ben de üzülüyorum ama ne çare, iş geri kalmaz. Hele Lucien'in burada bulunmaması beni birçok işlerle daha fazla uğraştıracak. Neyse sonra telafi ederiz hepsini." "İyi ama ben bugün ne yapayım?" "Arabaya bin, arkadaşlarını ziyaret et." Marie'nin buna aklı yatmıştı. Saat 1'de arabaya bindi. Arabacıya Burgon rıhtımı 9 numara adresini verdi. Ovid arabaya binerek Lucien'in evine gitmişti. Araba evin önünde durdu. Arabacıya beklemesini söyleyerek eve doğru yürüdü. Orada bir kira arabası daha vardı. Kendi kendine, "Acaba bizimki bu araba ile mi geldi? Anlayalım bakalım," dedi. Sokulup arabacıya sordu. Arabacı müşterisini beklediğini söyledi. Ovid kendi arabasına doğru ilerledi. Arabacıya, "Bak şu arabayı görüyor musun? O araba hareket eder etmez takip edeceğiz. Anladın mı?" diye sordu. "Hay hay. Sana saatte 5 frank vereceğim. Ayrıca bahşiş de var." Arabacı kendi kendine, "Bu adam gizli polis memuru olacak herhalde," diye düşündü. Ovid arabaya girdi. Biraz sonra delikanlının elbisesini değiştirmiş olarak çıktığını gördü. Genç adam arabaya bindi. Araba ağır ağır ilerledi. Ovid'inki de onu takip ediyordu. İki araba 15 dakika sonra Bourbon rıhtımına varmışlardı. Öndeki 9 numaralı evin önünde durdu. Ovid'in bindiği araba da biraz geride durdu. Lucien arabadan atladı. Arabacının parasını verdi. Eskice bir evin avlusuna girdi. Ovid eve dikkatle bakıyordu. Lucien'in sevgilisi herhalde burada oturuyor. "Önce kızın adı ile oturduğu katı öğrenmem lazım," diye düşündü. Arabadan indi, 9 numaralı eve doğru ilerledi. Avluya gelmek için bir de kemerden geçmek lazımdı. Sağ tarafta kapıcının odası ile yukarı kata çıkan merdiven vardı. Avlunun sonunda ayrı bir daire. Ortada da merdiven. Lucien Labru yan taraftaki merdivenden nişanlısı Lucy'nin odasına çıkmaya başladı. Bu odanın yanında da Jean Fortier'in odası vardı. Delikanlı kapının önünden geçerken kapıcıya selam verdi. Kapıcı, "Monsieur Lucien, bugün geç kalmışsınız. Mademoiselle Lucy yemeği saat 11.30'da hazırladı. Şimdi saat 12'yi geçiyor," dedi. "Ben de onun için çabuk çıkıyorum ya." Lucien basamakları ikişer ikişer atlayarak çıkıyordu. Lucy, nişanlısının ayak seslerini tanıdı. Kapının eşiğinde bekledi. Lucien genç kızın alnından ve saçlarından öptü. Genç kız kızarak, "Seni yaramaz, seni. Adam böyle yarım saat geç kalır mı?" dedi. "Yemek soğudu gitti." "Zararı yok, gene yeriz. Lizon teyze yemeğe gelmiyor mu?" "Fırın sahibi kadın hastaymış, onun için gelemeyecek. Anlat bakalım, fabrikada işlerin nasıl?" "Sorma, bugün pazar olduğu halde sabahın erken saatlerinden beri ayaktayım. Hazırlık yaptım. Monsieur Harman fabrikanın bir işi için beni Belgrad'a gönderiyor." "Ne kadar kalacaksın?" 3 hafta. Ama inan sevgilim, çok önemli bir iş bu. Oradan mektup yazarsın tabii. Her gün. Ondan yana hiç merak etme. 3 hafta çabuk gelir geçer. İnsanın kendi işi gibi yok. Kendi sermayemle işe başlamayı o kadar istiyorum ki. Şimdi başka şeylerden bahsedelim. Lizon teyzenin seninle bulunmadığına üzülüyorum. Ben yokken o burada olsaydı ne kadar iyi olurdu. Dünden beri fırın sahibi hastaymış. O iyileşince Lizon teyze gene her zaman yanımda olur. Ben de onunla beraber olmayı çok istiyorum. İşim çok. O burada olsa yemek yapardı hiç olmazsa. Ovid, Lucien yukarı çıktıktan sonra hangi katta kaç numaralı odaya girdiğini öğrenemeyecekti. Kapıcıya da soramazdı. Onun için nasıl olsa nişanlısı ile birlikte dışarı çıkacaklarını düşündü, beklemeye karar verdi. Evin önünde rıhtımın üzerinde bir aşağı bir yukarı gezinmeye, ara sıra oradaki bıçakçı dükkanın vitrinine bakıyormuş gibi davranıp evin pencerelerinde Lucien'i görmeye çalışıyordu. Gerçekten bir müddet sonra üst katta bir pencere açıldı, Lucien göründü. Yanına kız da geldi. Kız cidden çok güzeldi. İki genç pencerenin önündeki korkuluğa dayandılar. Ovid kızın yüzünü iyice görüyordu. Lucy demir korkuluğa beyaz bir mendil sermişti. Tam o sırada mendil uçtu. Ovid'in önüne düştü. Lucy Ovid'e mendili kapıcıya vermesi için işaret etti. Ovid alıp yürürken evin önünde lüks bir araba durdu. Marie Harman arabadan indi. Kemerden geçerek kapıcının bulunduğu yere doğru yürüdü. Kapıcı zaten Ovid'in geldiğini görünce yerinden fırladı. Ovid, "Sizin evin 6. katından bir genç kız bu mendili aşağı düşürdü," dedi. Güzel kokulu ince keten mendili kapıcı kadına uzattı. Kadın, "6. kattan mı? Ha evet, Lucy'dir. Teşekkür ederim, veririm ben," dedi. Lucy de yukarıdan merdivenden inerek yüksek sesle, "Ben geliyorum," diyordu. Ovid istediğini öğrenmişti artık. Çıkmak üzere arkasını döndüğü zaman Marie Harman ile karşı karşıya geldi. Genç kızın kendisini tanımasından korkarak kenara çekildi. Marie onun kim olduğuna dikkat bile etmemişti. Kapıcı kadına sordu. "Terzi Lucy kaçıncı katta?" 6. katta, sağ taraftaki kapı matmazel." "Teşekkür ederim." Marie orada duran duvarcının kireçli elbisesine sürünmemek için uzaktan dolaşarak merdivene doğru ilerledi. Ovid hemen avluyu geçti, sokağa çıktı. Lucy merdivenden aşağı inmişti bile. Marie'yi görünce, "Aa, siz misiniz matmazel?" dedi hayretle. "Sizi görmeye gelmiştim. Aman ne kadar memnun oldum. Buyurun, hem size bir sürpriz yapacağım." "Neymiş o?" "Söylemem, yukarı çıkar görürsünüz. Yalnız merdivenlerden yavaş çıkın, yorulursunuz. Malum ya, biraz dik. Lucy kapıcı kadından mendilini aldı. Mary'nin arkasından koştu. İkinci katta nefes almak için durdular. Göğsü sıkışmıştı Mary'nin. Güç nefes alabiliyordu. Bana dayanın matmazel. Teşekkür ederim. Mary bir eliyle merdivenin korkuluğuna, öbür yandan da Lucy'ye dayanarak çıkıyordu. Lucy, ne kadar memnun oldum bilemezsiniz. Hem kim bilir o da ne kadar memnun kalacak, dedi. Memnun kalacak olan kim? Söylemem. Her katta dinlene dinlene altıncı kata çıktılar. Lucy kapının tokmağını çevirdi. Lucien hala penceredeydi. Aşağıya kapının önünde duran lüks arabaya bakıyordu. Kendi kendine, tuhaf şey. Atlar ve seyisin elbisesi Monsieur Harman'ın takımına benziyor. Adam sende. Paris'te konak arabaları hep birbirine benzer. Başka bir şeye benzeyecek değil ya, diye söylendi. Kapının açıldığını duyunca yerinden fırladı. Başını çevirince eşikte gülümser bir durumda Matmazel Harman'ı gördü. İkisi birden hayretle mırıldandılar. Lucien biraz sarardı. Mary titremeye başladı. Elini göğsünün sol tarafına bastırdı. Lucy hala sevinçliydi. Matmazel, hayret mi ettiniz? Dedi. Mary son derece üzgün bir halde, vay, Monsieur Labru, dedi. Siz burada mısınız? Hiç beklemiyordum. Söyleyin bakalım, Matmazel'le nereden tanışıyorsunuz? Lucien anlaşılmaz bir takım kelimeler söylemeye başladı. Lucy ise gülümseyerek söze katıldı. Monsieur Labru her pazar buradadır matmazel, dedi. Mary'nin heyecanı artmıştı. Monsieur Labru'yu çoktan beri tanıyor musunuz, diye sordu. Lucy, matmazel biz birbirimizi tanıyalı 2 yıldan fazla oluyor. İnsan bir evin hele 6. katında kapı komşusu olursa elbette tanışır. Daima merdivende rastlanır, konuşulur. Derken en sonunda iyice dost olunur, diye güldü. Mary, iyi dostluk ha, diye sordu. Lucy sözüne devam ederek, işte biz de nihayet birbirimizi sevdik, anlaştık, dedi. Mary çok sarsılmıştı. Ayakta durabilmek için duvara yaslandı. Lucy devam etti. Matmazel, ben size birini sevdiğimi söylemiştim ya. İşte o Monsieur Labru'ydu. Şimdiki halde birbirimizle nişanlıyız. Babanızın himmetiyle Lucien fabrikanıza bir işe girdi. Onun için pek yakında... Yani evlenecek misiniz? Lucien, Mary'nin kendisini çok sevdiğini babasından işitmiş olduğu için kızın ne kadar çok üzüldüğünü anlıyordu. Çaresi yoktu. Aşka karşı ne yapılabilirdi? Lucien, Mary'yi sevmiyor, Lucy'yi seviyordu. Mary'nin ayakta duramadığını gördüğü için, ''Aman yarabbi, size ne oldu matmazel? Yüzünüz sarardı. 6 kat merdiven çıkmak sizi yormuş.'' dedi. Mary gayret göstererek doğruldu. ''Yok, yok.'' dedi. ''Merak etmeyin, bir şey yok. Sizi görmek istiyordum, gördüm. Şimdilik alasmağladık, ben eve dönüyorum.'' Lucy, Mary'nin bu davranışına pek şaşırmıştı. ''Aa, gidiyor musunuz matmazel? Fakat 3 dakika bile durmadınız.'' dedi. ''Eve girerken benim hayret edeceğimi söylemiştiniz. Hakikaten çok hayret ettim. Hele babam da gördüklerimi duyarsa, o da çok hayret eder.'' Mary kapıya doğru yöneldi, çıkmadan durdu. ''Demek yakında düğün var.'' diye sordu. Lucien hemen cevap verdi. ''Matmazel, ben babanıza bu hususta her şeyi anlatmıştım.'' Evlenme niyetinde olduğunuzu da söylediniz mi? Evet matmazel. Peki öyleyse ikinize de saadetler dilerim, dedikten sonra Lucy'ye döndü. İşimizi geri bırakmayın, elbiseleri zamanında beklerim, dedi. Ona emin olun matmazel. Alasmağladık. Mary, Lucy'ye şaşkın bir durumda bakarak odadan çıktı. Lucy, ne oluyor Allah aşkına, dedi. Matmazel Harman buraya girer girmez sizi görünce hem tavrını değiştirdi hem de konuşmasını şaşırdı. Bana karşı daima şefkatli davrandığı halde bu sefer sert konuştu. buraya uzunca bir müddet oturup konuşmak için gelmişti sözde. Niçin hiç durmadan hemen kalktı gitti bilmem. Gözleri adeta yaşla doluyordu. Lucien, Monsieur Harman'ın yapmış olduğu teklifi söyleyerek kızcağızı üzmek istemedi. "Ben de bilmiyorum," dedi. "Mademoiselle Marie'nin ağır hasta olduğunu biliyorsun. Hastalığı sebebiyle bazen çok huysuzlaşıyor. Herhalde bu merdivenleri çıkınca çok yoruldu. Başka bir sebep olmasa gerek." "Hali başka türlüydü, anlayamadım bu kızı ben." "Evet, ben de fark ettim. Milyonlarına rağmen şifa bulamayan bir kız. Bizim nemize lazım. Acıyalım fakat onunla artık meşgul olmayalım. O geldi diye pazar eğlencemizi bozacak mıyız? Biraz dışarı çıkalım." "Bir şartla çıkalım dostum. Lizon teyzenin geleceği sırada burada bulunacaksak. Saat 5 ile 6 arasında dönecek o." Biraz sonra iki sevgili Bourbon sokağındaki evden çıktılar. Marie, Lucy'nin odasından çıkıp kapıyı kapattıktan sonra merdivenin başında birkaç saniye durdu. Gelen şiddetli öksürüğünü geçiştirmek için boğazını sıktı. Alnında biriken ter damlalarını sildi. Merdivenleri ağır ağır indi. Avluyu geçerek arabasına bindi. Arabacıya "Eve çek," dedi. Marie arabanın bir köşesine büzülmüştü. Perdeleri çekti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bir yandan da içini çekiyordu. Eve gelince doğru babasının odasına gitti. Kapının önünde yüzünü silip heyecanını gizlemeye çalıştı, sonra içeri girdi. Paul Harman, kızını sapsarı bir yüzle, kızarmış gözle görünce korktu. Yerinden fırlayarak, "Ne o evladım, neyin var?" dedi. Marie babasının sözünü keserek, "Beni aldattın baba, yalan söyledin. Lucien beni sevmiyor, başka bir kadını seviyor, onunla evlenecek," diye haykırdı. Babası titriyordu. "Marie evladım," dedi. "Bunu kimden öğrendin? Sen sevdiği kadından. O kadın Lucien'in kendine aşık olduğunu söyleyerek övünüyordu. Sevdiği adamın kendisine olan aşkını bağıra çağıra söylüyor. Lucien kızın bu sözlerini işittiği halde onu yalancı çıkarmıyordu. Nasıl, iyi öğrenmişim değil mi? Artık beni aldatamazsın." Paul Harman kızının ellerini tutarak, "Sen Lucien'i gördün mü?" diye sordu. "Evet, hem sevgilisinin yanında gördüm. O kadar mutluydular ki hırsımdan mahvoldum sandım. Çünkü birbirlerini taparcasına seviyorlar. Yakında da evlenecekler." "Evladım sen ona inanma. O kadını ciddi olarak sevemez. Hele evleneceklerine hiç inanma." "Evlenmeyecekler diyorum sana." Marie hüngür hüngür ağlıyordu. "Niçin beni aldattın? Niçin hala aldatmak istiyorsun? Yalanım bana daha çok zarar verdi. Çünkü o yalan benim kalbimdeki olmayacak ümidi olacak hale getirmişti. Şimdi soğuk ve zalim gerçekle karşı karşıyayım. Bu gerçek beni mahvedecek." Paul Harman bunları duyunca adeta kendinden geçer duruma gelmişti. Deli gibi bağırmaya başladı. "Marie, benim sevgili kızım, bir tanecik evladım. Sakin ol. Rica ediyorum, sakin ol. Beni de ümitsizliğe düşürme. Sana yalan söylediysem seni üzüntülü görmemek içindi. İnan bana. Onun başka birini sevdiğini biliyordun." "Evet, bana kendisi söyledi. Ben seninle o parasız kız arasında bir mukayese yaptım. İstikbalini o kadar parlak gösterdim ki o da hayretler içinde kaldı. Ona düşünmesini söyledim. Şimdi kesin olarak umuyorum ki Lucien'i o çılgın aşkından vazgeçireceğim. Senin ayağına getireceğim. Mutlu olacaksın sen." "Mutlu mu olacağım? Artık ben mutlu olmak istemiyorum." "Eğer sana annenin ruhuna yemin ederek sen Lucien'in karısı olacaksın dersem inanır mısın buna?" "Hayır, gene inanmam. Çünkü beni aldattın bir defa." "Hayır, şimdi ben kutsal bir yemin veriyorum. Bu yemini tutmazsam adam öldürmüş gibi günah işlemiş olurum. Sen benim sözüme inan. Lucien seninle evlenecek mutlaka. Beni sevecek de, öyle mi?" Marie babasının kollarına atıldı. "Yap bunu babacığım, yalvarıyorum sana. Bunu yaparsan beni kurtarırsın. İçime umutsuzluk çöktü. Çünkü o fakir kimsesiz kızı seviyor. Lucy'yi seviyor. Mary bu sırada çok heyecanlanmıştı. Alnındaki damarlar şişti. Dudakları morardı. Bu kadar heyecanın sonu iyi olmayabilirdi. Onun için babası, "Evladım," dedi. "Ben ahdımı yerine getireceğim. Sen Lucien'in karısı olacaksın." "Peki o kız ne olacak?" "Lucien o kızı çabuk bırakacak." "Ya aksi olursa?" "O zaman da kızı ondan ayırmanın çaresi bulunur." "Kızdan ayrılırsa Lucien belki bana gelir. Fakat nasıl ayrılır?" "Orasını bana bırak. Lucien 15 gün kadar Paris'te bulunmayacak. O buradan uzaktayken fikrini değiştirir, hevesinden vazgeçebilir. 2 sene sevişmişler. Böylesi geçici olur mu hiç?" "Canım, anlamıyor musun? Ben annenin ruhu üzerine yemin ettim. O kız Lucien'den ayrılacak. Lucien de onu unutacak. İşte hepsi bu kadar." Mary artık dinlemiyor, ağlamaktan boğulur gibi oluyordu. Nihayet öksürüğü kesildi. Dalgın dalgın durdu. Sonra, "Keşke doğmaz olaydım. Dünyada üzüntüden başka bir şey göremiyorum," diye söylendi. Jack Garut kızını sevgiyle öptü. "Kızım, dünyada büyük mutluluklar var. Sen de mutlu olacaksın. Öyle yaşayacaksın," dedi. Mary gülümsemeye çalıştı, odasına girdi. Tekrar ağlıyor, vücudunu bir sıcaklık kaplıyordu. Sonra da titremeye başladı. Hizmetçi kız Mary'i soyup yatağına yatırdı. Paul Harmon'a matmazel yattığı için yemeğe inmeyeceğini haber verdi. Jack Garut icap ederse Lucien'in sevgilisini ortadan kaldırmayı iyiden iyiye kafasına koydu. Yemekten sonra evden yalnız çıktı. Ovid'in evine doğru yürüdü. Ovid, Paul Harmon'un gelmesini bekliyordu. Kapı çalınır çalınmaz açtı. Misafirini odasına götürdü, kapıları kapattılar. Ovid hemen anlattı. "Bizim herifi takip ettim. Ustalığımla onu burnundan yakaladım. O kızın evini de adını da öğrendim. Bu hususta ben senden fazla şeyler biliyorum." "Öyleyse kızını anlattı. O kızla nasıl olmuş da tanışmışlar?" "Terzinin işçisiymiş." "Ha, Matmazel Mary'nin oraya gitmesindeki sebep şimdi anlaşıldı." "Mary'e orada mı rastladın sen? Seni tanımış olmasın?" "Yok canım, sen beni ne sanıyorsun? Ben böyle işlerle uğraşırken beni zor tanırlar. Sen kızını teselli et. Bir haftaya kalmaz, Matmazel Lucy'den korkusu kalmaz. Lucy hangi terzide çalışıyor?" "Büyük terzilerden Madame Augustine'de." "Onun atölyesi nerede?" "Honor Sokağı'nda." "Önce kızın terziye geliş gidiş saatlerini öğreneyim. Ondan sonra bir şeyler düşünürüz. Bu iş benim için eğlenceli olacak fakat..." "Fakatı ne?" "Biraz da pahalıya oturacak." "Neyine gerek?" "Para savaşın temelidir, sen de bilirsin ya. Sana istediğin kadar para vereyim dedim. Sen istemedin. Ne kadar lazım?" "Şimdilik kestiremem." 20.000 frank yeter mi?" "Şimdilik kafi. Belki sarf etmem. Lucien kızıma kalsın da paranın önemi yok. İşe ne zaman başlayacaksın?" "Yarından itibaren." "Lucien Belgrad'da en çok 20 gün kalacak. Buna dikkat et." "Bu iş 20 güne kalmaz, olur biter." İki ahbap yarım saat kadar daha konuştular, sonra ayrıldılar. Paul Harmon evine dönerken biraz olsun rahatlamıştı. İçinde hiçbir üzüntü kalmamıştı. Aklı sadece kızının mutluluğundaydı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 272.